bu haftanın vaazı, Rabbin evi mi yoksa kendi evlerimiz mi? Peygamber Hagai'nin kitabı, bölüm 1 ve 2.
Evet, bildiğiniz gibi bu hafta, bu senenin son haftasıdır. Artık yeni bir sene giriyoruz ve nasıl adettir, yeni sene girerken herkes kendine bir dilek tutar, daha doğrusu bir takım kararlar alıyor, değil mi? Bundan sonra artık böyle olacağız, yapacağız, öyle değil mi? Ve belki iyi olacak, biz toplantıca da öyle bir karar alalım. Ve bunun için istiyorum ki bugün okuyayım size Eski Antlaşma'dan, Peygamber Hagai kitabından ve onun konuştuğu sanki bugün bizi de konuşsun. Çünkü aşağı yukarı aynı durumda bulunuyoruz. Ve tam olarak ne demek istiyorum sonra göreceğiniz. Önce biraz anlayalım bu kitap ne zaman yazıldı. Küçük bir kitaptır, sadece iki bölüm. Hagai Malaki'den, yani Eski Antlaşma'da son peygamberin kitabından 90 sene önce yaşadı. Aşağı yukarı 520 senesinden, İsa'dan önce 520 senesinden. Ve öyle bir durumda bulundu ki, biliyorsunuz İsrail halkı Babil İmparatorluğundan esir alındı. Orada 70 sene sürgünlük zamanı yaşadılar. Ve bu zaman tam bitmek üzereydi. Daha önce imparator onlara izin verdi, dönsünler kendi memleketlerine. Ve orada bir tapınak, yani Allah evini yeniden kaldırsınlar. Çünkü o yıkılmıştı. Ve gerçekten öyle yaptılar. Kral Darius, Yahudilerden Zerubbabel adında bir adama yetki verdi. Yani orada hükümet olsun, vali olsun. Ve yeniden bu tapınağı kurmaya başladılar. Bütün stoloji inşaatı yeniden yaptılar. Ama devam etmediler. Bu Hagai'den 18 sene önce başladılar. 18 sene geçti artık, büyük bir hevesle başlamıştılar. Ama daha sonra komşu devletlerinden bir ton baskı geldi kişilerin üzerine. Sıkıntı ve korku geldi ve devam etmediler. İnşaat, yani stoloji ortada kaldı. Artık 18 sene geçti ve halkın üzerine sanki bir kırgınlık, bir tembellik, bir mürüslük, bir gamsızlık çöktü. Artık boş vermeye başladılar. Dediler ki, hani bizim gücümüz yetmeyecek, bu Allah evi yapalım. Ve ondan sonra 18 sene geçiyor artık ve artık boş vermeye başlıyorlar. Tamam mı? Ve tam bu durumda Peygamber Hagai çıkıyor ortaya. Allah ona birkaç mesaj verdi ve tam tamına hangi günde bu mesajlar, Allah'tan gelen bu ilhamlar geldi, o da yazıyor. Tamam. Ve ondan sonra Hagai kendi halkına birkaç soru soruyor. Ve şimdi bunları bugün okumak istiyoruz. Ve en birincisi, Hagai kendi halkına şöyle diyor. Bölüm 1 ayet 4. Bu tapınak yıkık durumdayken sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın sırası mı? Yani bir lafça, Allah'ın evi yıkılmış durumda. Kimse uğraşmıyor onu kaldırsın. Siz onu bıraktınız, vazgeçtiniz bu işten ve kendi hayatınıza çekildiniz. Asıl mesele bu. Kendi evinizi yapıyorsunuz, o kadar süslü, kenarı yok. İsrail'de ağaç tahta çok fazla kıtıydı. Ve lazım da yani hepsi başka devletlerden, Lübnan'dan getirirsin. Onun için o çok pahalı bir materyal idi. Ve en büyük lüks idi. Yani kendi evinde ağaçtan kaplamalı duvar yapasan o. Bu en büyük lüks bir şey. Böylelikle Hagai diyor ki, siz uğraşıyorsunuz kendi evlerinizi yapmaya ama Allah'ın tapınağı boş duruyor, yıkık duruyor. Ve Hagai büyük bir kontrast yapıyor burada. Rabbin evini mi istiyorsunuz yoksa kendi evinizi mi? Bir kere düşünün, bu durumda sizin bu işinizi yapmaya uygun değil. Ve dedi ki, Allah'ın evi yıkık durumdayken, önce bunu anlayalım, bu Allah'ın evi nedir? Tabii ki bugünkü duruma bakıyoruz, değil sadece Hagai zamanında nasıl oldu, ama bizim için bugün ne demek oluyor? O günlerde Hagai yaşarken, o günlerde Bukvano kayalardan yapılma bir evidir. Süleyman, İsrail'in en büyük kralı, o tapınağı, 48 sene önce, Hagai'dan 48 sene önce Babil kralı Nebukadnezar, onun ordusu gelip yıktı onu. Yerle bir ettiler. Hiçbir taş üstünde taş kalmadı. Ve böylelikle o zamanki durum, gerçekten lazımdı kayalar getirsinler, materyal getirsinler ve yeniden bu evi, Allah evi yapsınlar. Ama bugünkü durum farklı. Bugün yeryüzünde yok bir Allah evi taşlardan, diyelim Allah orada oturuyor. Eskiden Rab öyle çalıştıydı ama İsa Mesih gelince bu durum değişti. Artık İsa Mesih bu Allah evidir ve kim onun içindeyse bütün bu insanlar birlikte Allah evi oluşturuyor. Bu ruhsal anlamına iyice alışmalıyız. Bazı imanlılar bunu tam anlamamışlar. Bazı imanlılar daha diyor ki tamam biz kiliseyiz ama Allah evi yeniden yapılacak. Bir daha yapılacak İsrail'de. Hayır. Rab dedi ki artık bedensel durumdan ruhsal durumuna geçtik ve dönüş yok. Artık bu yeni Allah evi, İsa Mesih'i iman edenler asıl Allah evi odur. Ve şimdi biraz bakarsayız, özellikle bizim Bulgaristan'daki durumu, sanıyorum Hagai'nin sözü bizi de geçerli. Allah'ın evi yıkık dururken siz nasıl olabilir kendi evlerinizden uğraşıyorsunuz? Evet, acaba biz de aynı mı? Bence çok doğru bir söz. Allah'ın evi yıkıktır Bulgaristan'da. Birçok durumda bunu görüyorum. Birincisi nasıl yıkık? Birçok yerde insanlar yok ve ikincisi insan varsa da, imanlı varsa da onların durumu zayıf, bilgisiz ve birbirlerine bağlı değil. Herkes kendi hayatına çekilmiştir. Evet, 20 sene önce kişiler harıl harıl gelirdiler toplantılara. Çünkü yenilik idi, yeni bir haber idi. Ve sanki değil sadece ruhsal duruma ama sefte, mahallede insanlara fırsat vardı. Ana dillerinde yani sanki yarı ofisyalı bir iş yapsınlar. İyi gelirdi insanlara. Türkçe toplanıyoruz ve harıl harıl gelirdiler. Ama şimdi bugünlerde Allah evi yıkık. Bugünlerde gene imansızlara zor ulaşıyoruz. Bugün imansızlara konuşmak çok zor bir şey. İsa Mesih'in iyi haberini sanki mahallede yayamıyoruz, anlattıramıyoruz. Bıktılar bizden. Çok kötü örnekler gördüler. Tamam mı? Başka başka öğretişler ve dinler yayılıyor şimdi. Ve eskisi gibi kolay değil. Allah'ın evi gerçekten yıkık durumda. Ve çoğu toplantıları baktığımız gerekte onları bir arada tutan İsa Mesih'in haberi kutsal ruh değildir, başka şeylerdir. Birçok toplulukları bir arada tutan nedir? Müziktir. Açıkçası. Allah'ın sözü değil, kutsal ruh değil. Yönlükler ve mikrofonlar. Onlar toplantıyı bir araya tutuyor. Toplar kesildi mi, elektrikler kesildi mi kutsal ruh işleyemez. Kimi yerde yardımlar, pomoşlar insanları bir arada tutuyor. Allah'ın evi yıkıktır. Bir kasaba tanıyorum. Hiç genç ve kızan imanlı yok. Hepsi yaşlı neneler kaldı. Erkekler gurbette. Toplantıda 3 erkek varsa 60 kadın var. Hepsi var. Doğru. Kalabalık. Ama hiç genç ve delikanlı yok. Torunları ya Müslüman olmuş ya narkoman olmuş. İkisinden biri. Ve yaşlı neneler artık toplantıda imansız torunları için dua ettiriyorlar. Bedence şifa olsun. Çünkü başka bir şey bilmiyorlar. Başka bir öğretici almadılar. Allah'ın evi Bulgaristan'da yıkık bir durumda. Lafın kısası, gerçekten bizim de Allah evimiz Hagai'nin zamanındaki gibi yıkıktı. Ve imanlılarımız buna karşı ne yapıyorlar? Aynı Hagai'nin zamanındakiler gibi evlerini remont yapıyorlar. Ağaç kaplamalar, parketler, doğramalar, kapılar, fayanslar, aynalar, divanlar, perdeler. Onlarla uğraşıyorlar. Aklı fikri orada. Bakmıyorlar Allah'ın evi. Toplantılar yıkık durumda. Ama herkes kendi özel hayatına çekilmiştir. Kimse yanlış anlamasın. Ben demiyorum bu şeyler kötü olsun. Hagai de demiyor. Bu ağaçtan kaplama evlerde oturmak günahtır. Ama aklımız fikrimiz orada. Tema bu. Mesele bu. Günah değil bunlarla uğraşmak. Ama Allah'ın evi ile uğraşmamak. Tema bu. Mesele bu. Hagai demiyor bunlar günah yapmayın ama diyor ki siz Allah'ın evini bıraktınız, uğraşmıyorsunuz, kendi hayatınıza, kendi meselelerinizden çekildiniz. Hagai'nin zamanındaki İsrail'in durumu nasılydı? Hevesle Rab'bin işini başladılar, zorluk gördüler ve sonra kendi hayatlarına çekildiler. Liçin civat diyoruz ya ve herkes kendi liçin civatına, özel hayatına çekilmişti. O da aslında benim için çok şaşırtıcı bir şey. Neden diyeceğiniz? Çünkü en başta yani Babil'den İsrail'e Filistin topraklarına dönen kişiler en başta onlar ruhsal düşünürdüler. Ruhsal bir düşünce vardı onlarda. Artık 65 sene gurbette geçirdiler. Artık esir alınan kişilerin torunları büyüdü. Tamam mı? Yani Nebukadnezar geldi, 65 sene geçti ve gerçekten yani üç pokolene diyeceksiniz, üç kuşak geçti ve dönüş onlar için gerçekten ruhsal bir hareket idi. Düşün, 60 senede Almanya'da yaşadıktan sonra Bulgaristan'a dönesen, kim yapacak bunu? Ve zaten İsraillerin sadece 10%'i Babil'den döndüler. Çünkü dedi ki, bizim dükkanlarımız var burada, evlerimiz var, tarlalarımız var, hayvanlarımız var. Biz burada rahatız. Niye dönelim şimdi İsrail'e? Niye dönelim Yeruşalim'e? Ne işimiz var orada? Ama kim gerçekten, yani Musa'nın kanununa bağlıydı ve kim gerçekten ruhsal düşüncesine sahip olduğuydu, onlar bu korkunçluğa atıldılar. Yani bu çıkışı yaptılar. Yeniden sanki Mısır'dan bir çıkış gibi oldu. Büyük bir hareket. Yani ruhsal bir düşünce ile başladı. Bu Hagai'den 18 sene önceydi. Sanki bu rahat yaşamı bırakıp ruhsal amaçlarla döndüler Kenan topraklarına. Ve şimdi sanki o ruhsal ateş söndü. Hagai yazarken artık bu ruhsal ateş yok onlarda. Paulus'un dediği gibi, ruhta başladınız ve şimdi bedende mi bitirmeye bakıyorsunuz? Aynı bu duruma geldiler. Bizim halimizde biraz ona benzemiyor mu? Yeni topluluklarda, bir topluluk yeni kurulurken çok heves var, değil mi? Herkes uğraşıyor bir şeyler katsın. Her bir imanlı sanki toplantıyı düşünüyor. Ne yapabilirim diye düşünüyor. Ama bizim gibi yaşlanmış bir topluluğa bakarsak herkes kendi hayatına çekiliyor. Daha fazla başkaları uğraşsın. Ben gidiyorum toplantıya çok şükür ama aslında uğraşmıyorum. Evet, durum buydu. Hagai'nin zamanındaki durum buydu ve sanıyorum bizim de durumumuz biraz benziyor buna. Ve şimdi soruyorum, böyle bir yaşamanın sonucu nedir? Bir imanlı böyle yaşadı mı, bunun rezultatı nedir, bunun sonucu nedir? Şimdi okuyoruz Hagai kitabından, bölüm 1, ayet 5 ve 6. Her şeye egemen Rab diyor ki, şimdi tuttuğunuz yolları iyice düşünün. Bak, diyor ki, iyice düşünün ne yapacağınız. Çok ektiniz ama az biçtiniz. Yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz. İçiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz. Giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz. Ücretinizi alıyorsunuz, aylık alıyorsun ama paranızı sanki delik kestiği koyuyorsunuz. Çok çarpıcı sözler, değil mi? Rab kendi halkını hatırlattırıyor. Bak, bak bir kere senin haline bak. Düşün bir kere senin başına neler geldi. Düşün azıcık sen ne duruma düştün. Uğraşıyorsunuz, değil açlık, değil fukaralık. Para alıyorsunuz ama hepsi boşuna. Sanki delik keseye koyuyorsunuz. Bir lafça bereket yok. Para gelmiyor değil, var para ama sanki kese delik daldığı gibi çıkıyor, kalmıyor. Neden? Çünkü anla ki senin hayatın imansızlarınkinden farklı geçiyor. Niçin ki insanlar, niçin bu o zamanki İsrailler o duruma düştüler? Anla ki senin hayatın imansızlarınkinden farklı geçiyor. Sen ruhsal bir kişisin, sen duhovnusun. Senin fikirlerin lazım bambaşka olsun. Bir imansız böyle bir duruma düşerse tamam mı? Bu normaldir ama imanlı için normal değil. Onun için Rab diyor ki, siz bıraktınız bu ruhsal düşünceleri, kendi liçin civatına, özel hayatınıza döndünüz, çekildiniz, onun için bereket yok. Onun için sanki bir hamster nasıl bir tekerlek içinde dönerse, aynı yerde dönüyorsunuz, ilerleme yok. Geçenlerde internette bir kişi bana bir link yolladı. BTV programında, televizyonundan bir interview, bir program gösterdiler. Sliven'den bir Bulgar kadın, 9 evlat doğurmuş. 9 kızdan doğmuş. Ve onun kocası papaz. Enteresan, çok ilginç bir interview. Ve onu okudum. Ve interview yapan, değil mi, spiker, adam şaşmaş kalıyor. Artık sözleri yok, artık nasıl sorsun. Ve şaşmaş kalırken soruyor kadına, nasıl bakıyorsunuz onlara, zor olmuyor mu? Kadın ne dedi biliyor musunuz? Biz farklıyız dedi. Biz düşünmüyoruz bu yeryüzündeki meseleleri. Biz düşünüyoruz sonsuzluk için. Zavetsnost'a. Öyle dedi. Biz düşünüyoruz sonsuzluk için. Onun için bize 9 kızan doğurmak değil bir yük ama bir sevinçtir, bir şereftir. Ne güzel bir şahitlik. Gerçekten. Acaba bizim evangelist kiliselerden kaç kadın, kaç kişi yani bu durumda? Kaç kadın bulacağım öyle düşünsün, ona göre yaşasın, öyle interview yapsın. Tam tersi. Bugün birçok kiliselerimizde zenginlik müjdesi anlatılıyor. Ne kadar malın ve paran varsa, ne kadar daha pahalı bir araba ediyorsun, o kadar bereketlisin Allah'tan. Yok vecnos. Her şey yeryüzünde. Bizim kadınlarımız daha üçüncü bebekte abort yapıyorlar. Bakamayacağız diye. Ama o da Pravoslavna dediğimiz bir kişi sanki bizi utandırıyor. Kesiniz delikli diyor. Bu demek kalıcı bir bereket yok. Bu materyalist hayattan zevk alamıyoruz. Gerçekten bir imanlı bunu anladı mı değişiyor. Bu materyalist hayattan zevk alamıyoruz. Bu bizi tatmin edemiyor. Harçla, borçla, kreditle aslında lazım olmayan malları alıyorsun. Boş boş gösterişli düğünler yapıyorsun. Ve sonra bankalara köle oluyorsun. Ne sanıyorsun? Köleyken rahat mı yaşayacaksın? Kölenin yüzü gülecek mi sanki? Ama senin bakışın yanlış. Tema sen değilsin zaten. Tema Rab İsa'dır. Onun işidir. Değilsen mutlu olasan yeryüzünde. Bu tema değil. Mesele Rab İsa ve onun işi. Önce onun evine kaldır. Orada remont yap. O bitti mi? Rab senin kesindeki delikleri kapatacak. Kalıcı bereketler alacaksın. Evet. Sanki Rab bir değişmeyi teklif ediyor. Sen benim yükümü taşı, sonra ben seninkini taşıyacağım. Değil mi? Bir işçi gibi. Gidiyorsun bir firmaya, patron ne diyor? Patron demiyor, nasıl yardım edebilirim sana? Öyle demiyor. Ne diyor? Benim işimi gör, ben sana aylık vereceğim, yemek de vereceğim. Ama bu bize zor geliyor mu? Bu dersi aldık mı? Ne kadar zor bu dersi alıyoruz, değil mi? Evet, Rab bu sözü bir tekrar söylüyor. Tekrar ve tekrar onların kafalarına sokmak için ayet 9-11'e kadar şöyle diyor. Bol ürün umdunuz ama az topladınız. Evine getirdiyseniz üfleyip dağıttırdım ben. Acaba neden? Böyle soruyor her şeye egemen Rab. Yıkık duran tapınağımdan ötürü. Oysa hepiniz kendi evinizle uğraşıyorsunuz. İşte bunun içindir gök çiğini, toprak ürünü sizden esirgiyor. Ülkeyi dağların, tahılın, yeni şarabın, zeytinyağının, toprağının verdiği ürünlerini, insanların hayvanlarını, ellerinizi bütün emeğini kuraklıkla cezalandırdım. Ben üfledim diyor. Ben paranızı dağıttırdım. Rab bereket vermezse ayda 3000 leva sana yetmeyecek. Evet, önce bereket alalım diyor. Ondan sonra biz başkalarına bereket olalım. Rab'in sırası budur. 2. Korintiler 6 ayet 10'da Paulus bunca sene sonra şöyle yazıyor. Sanki kahırlıyız ama her zaman seviniyoruz. Sanki fukarayız ama çok kişiyi zenginleştiriyoruz. Sanki hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz. Paulus kendi hayatını anlattırıyor. Gerçek kalıcı bir bereket var mı? Senin hayatında da öyle olacak. Kahırlısın ama aynı zamanda seviniyorsun. Fukarasın ama senin fukaralığından çok kişi zenginleşiyor. Hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz. Çünkü bütün kardeşler var yeryüzünde. Onların ne varsa seninle paylaşacak. Çünkü gerçekten ruhsal düşünüyorsun. Ne zaman öğreneceğiz bereket olmayı? O zaman sana da bereket verilecek. Evet, bu alışveriş için biraz daha konuşmak istiyorum. Rab çok kesin konuşuyor. Önce benim yükümü taşı, ondan sonra ben de senin yükünü taşıyacağım. Her şeyi vereceğim, ne lazımsa. Çok meşhur bir ayet var. Mata 6:33. O bulunuyor sanki Mata ön tarafta, ne de herkes. Yani yeni imanlılar bakıyor. Biz artık otroveniye geçtik, biz daha derin temalara daldık. Ama en birinci ayetleri okursak Rab yeni imanlılara nasıl bir ders veriyor? Bakın, siz gene diyor en birinci onun krallığının ve onun doğruluğunun peşini düşün. O vakit size bütün bu şeyler de verilecek. Ve bütün bu şeyler derken, Rab daha önce konuştu, gündelik ihtiyacımız, ihtiyaçlarımız, gündelik yemek, giyecek ne varsa, gündelik paramız verilecek diyor. Bu Allah'ımızın bir sözü. Ve bunun üzerine duracağız. Birincisi, Allah bir söz verdi. Bakın, sen ona güvenmeyeceksin mi? Rab söz verdi mi, sen ona güvenebilir misin? Ben sana söz verirsem, sen bana güveneceksin mi? Sanıyorum çoğunuz güvenecek. Rab benden daha güçlü değil mi? Rab benden daha sadıkam değil mi? Evet, ona güvenebiliriz. Önce onun krallığı ve doğruluğu, sonra senin ihtiyacın. Yani önce bir sonra var burada, anlıyor musunuz? Önce kendi ihtiyaçlarına bakarsan ve sonra vakit kalırsa Rabbimle uğraşacağım, Rabbin işiyle uğraşacağım dersen bu söz yerine gelmeyecek. Rab sana bakmayacak. Önce ve sonra. Çok kolay. Hani 4 yaşında bir kızan bunu anlayabilir. Önce ve sonra. Evet, tekrarlamaktan büküyoruz sanki. Ama anlayana kadar aynı, tekrar ve tekrar aynı hakikati anlatmak istiyorum. Bir film var. Karate Kid ikincisi. Eski bir film. O da gösteriyor, Amerika'da genç bir çocuk istiyor karate öğrensin ve gidiyor Okinawa adasına, Japonya'ya. Ve o da bir Japon ustadan karate öğreniyor. Ve gidiyor bir eve ve o da iki direk üzerinde iki yazı görüyor. Tabii ki bizim çocuğumuz Kitayski Japonca anlamıyor. Ve diyor ki, bu da ne yazıyor? Ve muallimi onu anlattırıyor. Bu da yazıyor ki, boşuna dövüşmeyeceksin. Her türlü kavgadan kaçacaksın. Bu karatenin en birinci kuralı. Boşuna dövüşme, her bir kavgadan kaçacaksın. Ya bir tarafta ne yazıyor? İkinci kural nedir? O da yazıyor, dön, önce birinci kuralı öğren. Yani bunu öğrenmediysen devam etme. Bunu anlamadıysan daha başka temalara girme. Ve sanma ki daha büyük bir karatist olasın. Yani bizim için, biz bu Rab'e güvenmeyi, Rab'e güvenmek meselesini öğrenmedik mi? Önce onun işini yapalım. Ondan sonra kendi işimize bakalım. O zaman başka şeyleri de anlamayacağız. Sanki ruhsal dünyada da aynı. Büyük büyük anlayışlar, dersler bekliyoruz Rab'den. Ama diyor ki, önce bana güvenmeyi öğren, önce benim için işimi yap. Evet, o dersi atlattırıyoruz sanki. Oraya geldik mi, bu ayeti atlattırıyoruz. Onu zaten biliyorum. Ama bilmiyorsun, kendini bırakmıyorsun. Ne zaman böyle yaşamaya karar vereceğiz? Rabbin bir sözü var. Sana verilecek, ona güveniyor musun? Evet ise o sırayı tut. Önce onun işi, sonra senin işin. En birinci ruhsal dersin odur. İkincisi, Rab sadece bir söz vermedi, bu iş daha ciddi. Rab aynı zamanda buyruk verdi. Şimdi bizim keyfimizde kalsın, yapalım yapmayalım. Hayır, Rab bekliyor bu sırayı bizden. Okuyorum Luka 17, 7'den 10'a kadar. Diyelim birinizin tarlada işleyen ya da koyunları güden bir hizmetçisi var. Dışarıdan gelince ona hemen diyecek mi? Hazır gelmişken sofraya buyur. Yoksa şöyle demeyecek mi? Bana yemek hazırla, peşkir tak, bana hizmet et, yiyeyim içeyim. Ben bitirdikten sonra sen de yiyip içeceksin. Adam hizmetçisine hiç şükür edecek mi? Buyur edilen şeyleri yaptı diye. Aynı onun gibi sizi buyrulan her şeyi yerine getirdikten sonra şöyle konuşacaksınız. Biz ancak kıymetsiz kullarız. Ne lazımdı yapalım, sadece onu yaptık. Görüyorsunuz mu? Adam hizmetçi, köle. İşliyor bütün gün tarlada. 12 saat işlemiş tarlada. Yalın güneşin altında. Artık bitkin, yorgun. Ama eve geldikten sonra efendisi ne diyor? Buyur, otur sofraya. Hayır diyor. Sen bana hizmet et. Ve Rab demiyor bu kadar acımasız bir efendi. Hayır diyor, sıra böyle. Lazım böyle olsun. İşte bizim durumumuz böyle. Önce Rab'in işi, ondan sonra kendi işimiz. Ondan sonra sende yer. Evet, düşünce nedir? Yorgunum ama önce efendime hizmet edeyim. Sonra ben yiyeceğim. Senin evinde misafir gelsin mesela, nasıl davranacağım? Ne kadar da yorgun olsan da gene hizmet edeceğin, öyle değil mi? Yoksa diyeceksin, benim keyfim yok, bakma da kendine. Hayır, misafir gelmiş. Ne yapıyorsun? Koşuyorsun. Evet. Diz sadece Rab söz versin. Diz sadece Rab buyruk versin. Üçüncüsü, Rab kesin bir örnek verdi. Ki bu işler doğrudur. Ki bu sıra oluyor. Ve biz böyle bu sıra tuttuk mu, Rab karşılık verecek diye. Herkes biliyor İlyas'ın hayatında. Onu okuyoruz 1. Krallar kitabında 17, 8'den 14'e kadar. Büyük bir kuraklık vardı. 3,5 sene yağmur yağmadı. Her taraf kıtlık, açlık, hayvanlar öldü. Yeşillik bitti artık. Bütün rezervalar bitti. Yok ne yesen artık. O zaman okuyoruz. O zaman Rab İlyas'a dedi, şimdi kalk git Sayda yakınlarındaki Sarifat kentine yerleş. Orada sana yiyecek sağlaması için dul bir kadına buyruk verdim. Sarifat'a giden İlyas, kentin kapısına varınca orada dul bir kadının odun topladığını gördü. Kadına dedi ki, bana içmek için biraz su verebilir misin? Kadın su getirmeye giderken İlyas yine seslendi, yine konuştu. Lütfen bir parça da ekmek getir. Kadın dedi ki, senin Tanrın yaşayan Rabbin adıyla ant içerim, en büyük yemin ederim. Hiç ekmeğim yok diye karşılık verdi. Yalnız küpte bir avuç un, çömleğin dibinde bir azıcık yağ var. Görüyorsun, bir iki parça odun topluyorum. Götürüp oğlumla kendim için bir şeyler hazırlayacağım. Belki de son yemeğimiz olacak, ölüp gideceğiz. Kadın böyle bir durumdaydı. Bir avuç un, ya evde bir kilo un bizim için yani en ufak bir şey, değil mi? Bunun bir kilosu yoktu, bir avuç un. Birkaç damla şırlağım vardı bu kadıncağızda. Dedi ki, iki kişilik bir tek pide yapacağım. Ve belki bir gün daha dayanacağız, yarın öleceğiz açlıktan. Evet, İlyas kadına dedi, korkma, git yiyeceğine hazırla. Yalnız önce bana küçük bir pide yap getir. Önce sonra, görüyor musunuz? Önce Rabbin işi, sonra senin açlığın. Sonra oğlunla kendin için yaparsın. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, toprağa yağmur düşünceye dek küpten un ve çömlekten yağ eksilmeyecek. Ve gerçekten öyle oldu. Kadın bunu yaptı. Son, yani birkaç kırıntı yiyinteli ile İlyas'ı besledi. Çünkü Allah'ın adamı buydu, Allah'ın işi buydu o anda. Ve gerçekten 3,5 sene boyunca bir mucize olarak her sabah yeni un, yeni şırlan var idi bu kadının evinde. Acaba ben o dul kadının durumda olsaydım, Rabbin işi için sonsuz tınkar verir miydim? Kendi kendime soruyorum. Ama bunlar bize örnektir. Ki de gerçekten bunlar oluyor. Gerçekten Rabb'e güvenebiliriz. O söz verdi, buyruk verdi, örnekler de verdi. Ve böyle büyük bir şey oldu. Hagay bu sözleri konuştuktan sonra okuyoruz nasıl halk sesliyor. Nasıl kutsal ruh yeniden işliyor onların yüreklerinde. Yeniden istiyorlar Allah'ın evine yapsınlar. Ve gerçekten sanki bir dönüş oluyor onların kafalarında. Bırakıyorlar kendi evlerini, kendi remontlarını ve başlıyorlar tapınakta yeniden çalışmaya. Ve bütün halk katıldı. Evet. Ve şimdi geçiyoruz başka bir temaya. Hagay her bir durumda bir laf kullanıyor. Şimdi iyi düşünün. Şimdi iyi düşünün. Her zaman bu lafı kullanıyor. Şimdi iyi düşünün. Evet. Demiyor, Allah buyur yapın. Hayır. Önce siz düşünün bir kere. Görün kendi hayatınızı. Görün kendi halinizi. Görün yani devletimizin halini. Ondan sonra karar verin. Rab hiçbir zaman korkuyla, korkutmakla çalışmıyor artık. Rab hiçbir zaman yani böyle kör bir itaat istemiyor. Ama her zaman diyor ki, şimdi iyi düşünün. Eskiden insanlar daha fazla kafa ile yaşardılar. Bugün hepsi duyguya bağlı. Çok büyük bir terslik. Eskiden hani insanın önceki zamanlarda mesela bilgi çok az idi, kötüydü. Astronomiya, biyolojiya, kimya yani öyle bir şeyler bilmezdiler. Bugün o kadar büyük bir teknoloji görüyoruz ama insanın psikolojisi değişti. Eskiden insanlar daha fazla logika kullanırdılar. Eğer A ise o zaman B olamaz. Ama bugün A hem B. Her şey duygusal. Rab istemiyor bu. Evet. Ve kimse mahallede aynı değil mi? Kimse sormuyor bu doğru mu? Kim bunu soruyor? Doğruluk, gerçek nerede? Daha fazla başka bir soru var. Bu bana fayda getiriyor mu? Öyle değil mi? Ama Rab diyor ki, hayır doğruluk nerede? İyice düşünün. İmanlı hayat duygu ile değil ama karar vermekle geçiyor. Ve bu da birçok imanlı bu temayı da anlamamıştı. Hagay diyor ki, iyice düşünün, ondan sonra karar verin. Ama bizimkiler, öyle bir duygu var bende, hani sanki yüreğim ısınıyor. Öyle mi? Rab hiçbir zaman böyle bir karar istemiyor. Luka 14. bölümde iki benzetme var. Bir adam ev yapmaya kalkıyor ve bir kral savaş yapmaya kalkıyor. Tamam mı? Ve İsa Mesih diyor ki, sen benim öğrencim olmazdan önce bu ev sahibi gibi ol. Hangi ev sahibi önce bir ismetka yapmaz, bir hesap yapmaz? Olamaz, yapmaz. Mutlaka düşünecek, materyal var mı? Usta parası var mı bende? Hani biraz rezerva koyayım da fiyatlar belki büyüyecek, öyle. Ondan sonra böyle atılıyorsun büyük bir inşaat yapmaya, stoğaj yapmaya. Yoksa İsa diyor ki yarıda kalıp tamamen o evin önünden geçen herkes başlıyor ev sahibi evlenmeye. Başladı ama sonunu getiremedi. Ve aynısı bir kral diyor. 10 bin kişiyle 20 bin kişi yenebilir miyim? Önceden güzel bir hesap yapayım, ondan sonra savaşa atılayım ya da önceden barışmak isteyeceğim. Evet, İsa Mesih açık açık dedi ki, bir kişi bana geldi mi ama kendi anası ve babasından, karısı ve kendi hayatından bile vazgeçmedi mi, o kişi benim öğrencim olamaz. Her kim haçını taşıyıp arkamdan gelmezse benim öğrencim olamaz. Ve bunun arkasından bu benzetimi anlattırıyor. İsa istiyor söylesin, benim öğrencim olmaya adaklama. Önce güzel hesap yap. Sen hazır mısın duhovno, ruhsal yaşamaya? Sen hazır mısın her şeyi bırakmaya, benim peşimde gitmeye? Eğer buna hazırsan, eğer böyle bir hesap yaptıysan, o zaman benim öğrencim ol. Ve sanki Hagai aynı logik kullanıyor. Duracık, adaklamayın. Ben sizi zorlamıyorum. İsterseniz devam edin. Bakın evlerinize, bakın hayatınıza, bakın özel hayatınıza. Ama iyice düşündükten sonra karar verin. İstiyor musunuz yeniden ruhsal düşünmeye? Çünkü öyle başladınız ama bıraktınız bu ruhsal düşünceleri. İmanlı hayat gerçekten bir kararlı hayattır. Bazı kişiler insan bazı sözlerini sapıttırıyorlar. İsa tamam, yarın için kaygı çekmeyin diyor. Bunu kullanıyorlar bir bahane gibi. Hiç düşünmüyorlar yarına. Boş ver. İsa demedi, boş ver. Ama plan yap, ama plan yaptıktan sonra kaygı çekme, sıkılma, kahalanma. Yakup 4, 13, 14 diyor ki, demeyin falanca kasaba gideceğiz, ticaret yapacağız. Çok doğru. Ama Yakup burada konuşmuyor. Hani plansız yaşamak için, o konuşuyor burada övünmek için. Evet, bütün bunları konuştuktan sonra Hagai'ye soruyorlar, şimdi ne yapalım? Ve Rab cevap veriyor. Hagai 1, 7 ve 8. Dağlara çıkıp kütük getirin, odun getirin. Tapınağı yeniden kurun. Öyle ki ondan hoşnut olayım, yüceltileyim ben diyor Rab. Yani ne lazım yapsınlar? Bakanlıktan ağaç getirsinler ve bunu kullansınlar tapınağın yapılması için. Büyük bir kontrast. Sanki istiyor söylesin, o ağaçlar var ya hani evleriniz için aldınız, artık onları benim evime getirin. Ben yüceltileyim değilsiz. Herkes benim evime görünce eyvallah desin. Benim evime hayran kalsın. Değil sizin remontlarınıza. İşte sanki Hagai'nin sözü bu. Tapınağı yeniden kurun diyor. Bu bizim için ne demek? Bugün onu nasıl yapacağız? Bunu çevirirsek şimdi Hagai'nin sözlerini bizim bugünkü durumumuza ne diyor? Biz nasıl bu Allah'ın yıkık tapınağını, yıkık Allah evini yeniden yapacağız? Ki az önce gördük bizim Bulgaristan'daki durumlar nasıl? Bugün onu nasıl yapacağız? Bugün Bulgaristan'da toplantıların çoğunda öyle bir sistem var. Pastor plus bir iki kişi bütün işleri yapıyor. Bütün yük birkaç kişinin üzerinde. Bir, iki, üç kişinin üzerinde. Herkes geliyor toplantıya, kinoya ya da Tarkan'ın bir konserine gidermiş gibi. Seyrediyor, ha bakalım bugün ne var? Bazılar ağlıyorlar, ay çok duygulandım. Bazılar kızıyor başka kardeşlere ama duygular ne olursa olsun çok az kişi gerçekten katılmaya karar veriyorlar. Nasıl Hagai dedi? Allah'ın evini yeniden yapın odunlarla, ağaçlarla. Bugün yok, tahta istemiyoruz. Bize parket lazım değil, yeni fayans lazım değil. Bize ne lazım? Bize ruhsal iş lazım. Bu ne demek bizim için? Bu demek seyirci durumundan aktör durumuna geçmek. Bu demek Allah'ın evinde yapmak. Tüketici yani konsument durumundan üretici, provizyonel durumuna geçmek. Sen imanlı hayatı, Hristiyanlığı sen tüketici misin, yiyici mi? Yoksa kendin mi uğraşıyorsun, yapıyor musun bir şey? Sen seyirci misin, yoksa kendin mi oynuyorsun? Bu şeyin içinde atılıyor musun? Bu ne demek? Okuyorum Efesliler 4.16. Bu ayette çok güzel anlattırıyor Allah'ın evini yeniden yapmak bizim için ne demek oluyor. Şöyle yazıyor. Bütün beden ondan fırsat alıyor. Yani bütün topluluk Mesih'ten diyor fırsat alıyor. Mesih her bir imanlıya kim bu değişikliği yaptıysa kim derse ben artık seyirci kalmayacağım, aktör olacağım. İşte İsa Mesih bütün bunlara fırsat veriyor. Yazıyor, hani güç veriyor, ruhsal işleri yapsın. Hani şöyle yazıyor. Bağlı olan her parça bir şey katıp bedeni bir arada tutuyor ve birleştiriyor. Her bir parça tek tek tertipli işliyor. Böylelikle bütün beden kendi kendine sevgide büyütürüyor ve yetiştiriyor. Bu ayet o kadar derin. Bu ayet bir toplumun bütün çalışmasını çok güzel bir biçimde anlattırıyor. Ne diyor? Birincisi İsa Mesih her şeyi gidiyor. Herkese fırsat veriyor. Birincisi diyor ki her bir parça bir şey katıyor. Güdücünün asıl işi değil ruhsal işler yapmak ama ruhsal işleri yaptırmak, kişileri yetiştirmek öyle ki onlar hizmet etmeye hazır olsunlar. Bir daha anlatıyorum. Bu bekleniyor şimdi daha fazla kişiler bekliyor, imanlar bekliyor. Güdücü ya da güdücüler uğraşsınlar. Hayır, onların işi değil bu. Onların işi bir trenör gibi imanlıları hazır etmek, onlar hizmet etsinler. Ne zaman bir kişi hasta, ya toplantıya gelmiyor, kardeşler ve kız kardeşler güdücü sormuyorlar, falanca kardeş neden gelmiyor. Ama hiç bu kararı almadan kendileri onun evine gidiyorlar. O zaman anlıyorum, sen bir şey katmışsın. Her bir parça bir şey katıyor. Evet, toplantıda iki çeşit imanlı var. Katırlar ve çuvallar. Tamam mı? Katırlar ve çuvallar. Bazıları katırlar gibi başkalarını taşıyorlar. Yük bindirebiliyorsun onlara, onlar taşıdıkça taşıyor. Çünkü alışık artık onlar taşımaya. Başkalarının zayıflıklarına sabırla katlanıyorlar. Onların ihtiyaçlarına koşuyorlar. Kardeşine hizmet ediyorlar. Onların ayaklarını yıkıyorlar. Öbür tarafta başkaları gene sanki bir çuval durumda. Bütün yükünü başkaları bırakıyorlar. Bir çuval ağırdır. Kendilerini hep zayıf sanıyorlar. Başkalarına hizmet edeceğine kardeşler onlara hizmet etmek zorunda. Uygunsuz bir durum gördüler mi? Bu imanlılar düşünmüyorlar. Bu çuval imanlıları düşünmüyorlar. Ben ne yapabilirim o uygunsuz durumu değiştirmek için? Ama sadece ağlaşıyorlar. Başkalarını suçluyorlar. Evet. Sen hangi taraftasın? Neye benziyorsun? İkinci bir söz. Efesliler 4'te şöyle yazıyor. Her parça bedeni bir arada tutuyor ve birleştiriyor. Sen toplantıda nesin? Yapıştırıcı mı? Yoksa makas mı? Kardeşleri birbirlerine yaklaştırıyor musun? Yoksa laflarınla onları ayırmaya mı bakıyorsun? Evet. İmanlı lazım düşünsün. Benim yerim var bu toplantıda. O yeri dolduruyor muyum? Yoksa boş mu kalıyor? Her hafta iki defa gelmek en minimum bir şey. Her hafta iki defa gelmek bir imanlı için en minimum bir şey. Ondan aşağı hiç konuşmuyoruz. Her pazar günü senin için ağır bir yük mü? Yoksa bir zahmet mi? Bakıyorum birçok imanlılar bile alıştırmamışlar kendilerini her pazar günü gelmeye. O bile çok fazla. Sanki her sabah, her hafta yeniden karar vermek lazım. Gideceğim mi, gitmeyeceğim mi? Soruyorsun, Allah yolumu açarsa sanki kapatacak mı sana? Evet, bu imanlının her hafta gelmek bu minimum. Bu imanlının nabzı, onun pulsu. Tamam mı? Tıp tıp tıp böyle. Lazım atsın her hafta. Lazım düzgün bir ritim olsun. Ama bir hafta var, iki hafta yok. O zaman yürek hasta, infarkt olabilir. Ve bu pasiyent, bu ruhsal pasiyent ölebilir. Çünkü kendini alıştırmamış rezonu gelmeye. Evet, tema buydu. Her parça bedeni bir arada tutuyor. Ama sen gelemezlik yaptın mı? Sen keyfini bıraktın mı? O zaman sen bedenini bir arada tutmuyorsun. Ve üçüncü diyor ki, her parça tertipli işliyor. Bak, Allah seni bir maşinin içinde bir tark yaptı. Sen lazım tam yerinde olasan ve dönesen. İşini göresen. Yoksa maşina ne için yapıldı? O iş bitmeyecek. Ve Rab diyor ki her bir imanlı bunu yapıyor. Evet, eğer bunu anladıysan ve karar verdiysen ben istiyorum buna katılayım. Ben istiyorum gerçekten nasıl başladım ruhsal konularda devam edeyim aynı biçimde. O vakit Hagai'nin zamanındaki İsrailler gibi Allah'ın tapınağını, Allah evini yeniden kaldırmaya, inşaat etmeye başlayacağım. Ve son olarak Hagai onlara güzel bir söz veriyor. Gelecek için çok güzel bir bakış veriyor. Hagar 2, 3 ve 5'e kadar. Ve o da diyor ki, hangi tapınak daha güzel? Eskisi mi, şimdiki mi? Yani olacak olan mı, yoksa eskisi mi? Lazım anlayalım ki Süleyman öyle kocaman bir bina, bir saray gibi bir tapınak yaptı Rabbi. Yeryüzünde onun benzeri yoktu. Ve şimdi başladılar yeniden yapmaya. Ve bazı kişiler buna mana buldular. Okuyoruz. Hagar 2, 3'ten 5'e kadar. Aranızda bu tapınağı önceki görkemiyle gören kaldı mı? 68 sene önce yıkıldı. O en yaşlı, 90 yaşlılardakiler. Şimdi sizi nasıl görünüyor? Bir hiç olarak görünmüyor mu? Zayıf, küçük. Yani bir çeyreğe bile yok. O kadar küçük. Şimdi sen ey Zerubabil, yüreklen, kuraj al. Rab şöyle diyor. Ey Yosadak oğlu, başkahin Yeşu, yüreklen. Ey ülke halkı, yüreklen. Rab böyle diyor. İşi sürdürün, çünkü ben sizinle birlikteyim. Böyle diyor her şeyi egemen Rab. Mısır'dan çıktığınızda sizi bu konuda söz verdim. Ruhum aranızdadır. Korkmayın. Çünkü öyle bir şey oldu. Ne vakit Hagar'dan 18 sene önce bu yeni tapınağın temellerini döktüler, temellerini koydular. En yaşlılar başladılar ağlamaya. Çünkü hatırladılar Süleyman'ın zamanındaki tapınağı. Ve dediler ki, aa bu bir şey değil. Eskiden çok daha güzeldi. Eskiden çok daha iyi durumdaydı. Duydunuz mu bunu? Bizim aramızda kardeşler öyle konuşmuyor mu? Eskiden neymiş? Eskiden mucizeler olurdu. Eskiden köy köy gezerdik, Allah'ı överdik. Öyle değil mi? Ama bugün kartadan kalkamıyorsun. Televizyonun önünden kalkamıyorsun. Rab sana konuşuyor. Senin bugünkü az şey, eski günlerin çokundan daha önemli. Rab beklemiyor eski günleri. Rab bekliyor bugün onun azını ona veresin. Nasıl bu çocuk geldi İsa Mesih'e? Ne verdi? 5 tane pide, 2 tane küçük balık verdi ona. Demedi ki, bir vakit anam bana çok fazla ekmek verdi. Eskiden anam bana çok fazla balık verirdi. Öyle konuşmadı. Bugün ne varsaydı onun elinde ona verdi. Rab kesin buyuruyor. Hem de kuraj veriyor. Güçlü ol, devam et, çalış. Çünkü benim ruhum diyor aranızda. Eğer bunu yaparsan, Hagar şöyle diyor. Rab büyük bir vaat veriyor. Büyük bir söz veriyor. Tapınağın sonraki yüceliği eskisinden daha büyük olacak. Ve istiyorum aynısını görelim bu yeni senede. Aynısını görelim Rab bu önümüzdeki sene içinde öyle işlesin. Rab bir söz veriyor. Eski durumun büyük bir şey miydi? Hayır diyor. Bundan sonra Rab'in tapınağı çok daha büyük olacak. Çok daha fazla kişi Rab'e gelecekler ve onların durumu çok daha iyi olacak. Bu yeni seneye girerken karar verelim. Hagar'ın bu son sözü gerçekleşsin. Gelecek sene Rab'den büyük işler bekleyelim. En birinci onun evini düşünelim. Rab sizinle olsun.